Üçüncü ayrım.
Bölüm 9. O bu saatte arka taraftadır. Hem görse ne yapacak? O salaktan korkacak değilim ya. Meraklı bir hadisenin kokusu burnuma gelmeye başlamıştı. Heyecanlanarak Ali dayıma sokuldum. Hadi ne olur koparalım. O ağır ağır yerinden kalkarken sanki sırf benim arzumu yapıyormuş gibi halama, madem çocuk istiyor kırmayın bari dedikten sonra iki köşkü birbirinden ayıran duvara yürüdü. Halam her ihtimale karşı ben bekçiyi gözleyeceğim diye verandada kalmıştı. Ali dayım beni omzuna alarak duvarın üzerine oturttu. Sen de bana buradan bakarsın. Ve duvarın üzerine doğru sarkan çam ağaçlarını tutunarak bir sıçrayışta kendisi de yanıma geldi. Çok yüksek mi ahbap? Bana göre yüksek ama sen çok uzunsun. Peki öyleyse. Bir, iki, hop! Komşunun bahçesine atlayıvermiş ve etrafı kollayarak üzümlerin bulunduğu asmanın başına geçmişti. Halam durmadan bu tarafa, yok soldaki diye uzaktan gözüne, daha doğrusu gözlüğüne kestirdiği salkımları gösteriyordu. Ali dayım gömleğinin göğsünü açarak kopardığı salkımları koynuna doldurmaya başlamıştı. Az sonra uzun bacaklarına hiç de uymayan şekilsiz şişman bir vücudu olmuştu. Ben duvarın üzerinde onun ustalığından emin olmama rağmen gırtlağına kadar dayandığımı gördüğüm salkımlara bakarak yeter artık diyordum. Fakat halam nedense doymak bilmiyordu. Ali dayım iki kez duvarın kenarına gelerek yükünü benim vasıtamla halama devretmeye mecbur oldu. Sonsuz bir neşe içindeydim. Şu mallara bak hala, şu mallara bak. Halam hem üzümleri alıyor hem de cevap yetiştiriyordu. Aferin oğlum, aferin. Gözü kör olasıca herife kaç defa çocuğun bir tarafı şişecek dedim. Aldırmaz mı? Al öyleyse. Ali dayım koynundakileri boşalttıktan sonra bir defa daha gideyim bu son dedi ve koşarak tekrar asmaya doğru... Hayır, ne yazık ki gidemedim. Ah, o anı hiçbir zaman unutamayacağım. Zavallı neşe içinde hızla ilerliyordu ki birdenbire nereden geldiğini bir türlü göremediğim bir sopanın beline indiğini fark ettim. Aynı anda bekçi bağırdı. Senin evinde üzüm yok mu lan? Ali dayım yediği darbeden daha çok yakalanmanın verdiği sıkıntıyla iki büklüm olmuş gibiydi. Hiç sesini çıkarmadı, bekçi bağırıyordu. Vaktinde yetişmeseydim çalacaktın değil mi? Bir daha efendi olacak. Şuna bak. Sopasını durmadan sallıyor ve işin tuhafı tam vaktinde yetiştiğini sanıyordu. Ali dayım doğruldu. Bir salkımdan ne çıkar lan öküz? Sende Allah korkusu yok mu? Çocuk istedi anlasana. Eliyle de duvarın üzerinden ne yaptığını şaşıran beni de gösteriyordu. Fakat bekçi yutmamıştı. Lan sırık fasulyesi. O yavrucağı bilirim ben. Kaç senedir canı çekmiyordu. Sen gelince mi imrenir oldun? Ne bileyim ben. Çocuktur bu. Belli mi olur? Sıkıntı içinde kımıldayarak geriye baktım. Falan meydanlarda yoktu. Yalnız medya arka bahçenin yukarısındaki setin üzerinden duvara abanmış sahneyi zevkle seyrediyordu. Ali dayım gömleğinin önünü iliklerken bekçiye sanki son defa hitap ediyormuş gibi müthiş bir pişkinlikle ''Şimdi açık söyle, vermiyor musun?'' dedi. ''Neyi? Neyi olacak? Çocuğun üzümünü?'' İkisi de karşılıklı geçmiş ve kafalarını inatçı keçiler hikayesinde olduğu gibi birbirlerine doğru uzatmışlardı. Bekçi biraz evvel indirdiği darbeyi bir daha tekrarlayamayacağını anlamış olmalıydı ki başka bir usulü ve galiba farkında olmadan en tesirlisini denemeye kalkıştı. Akşam beyefendi gelir gelmez şikayete gideceğim. O zaman onu anlatırsın. Hadi bakalım bas şimdi. Mansurzadelerin de avukatı olan babamı kastediyordum. Dayım gülümsedi. Buna şikayet edecek ne var be? Ama tabii sen bilirsin. Ben de bahçedeki kurşun boruları senin çaldığını söylersem herhalde kızmazsın değil mi? Bekçi köpürmüştü. Vay imansız iftira ha. Artık onu enişteme anlatırsın. Sonra geceleri medyanın arka kapıdan çıkıp sizin tarafa geçtiğini de gördüm ben. Bekçiden artık hayır yoktu. İftira, kör olayım iftira diye sözüm ona bağırıyordu ama Ali dayım elini kaldırır kaldırmaz da susmadan olamıyordum. Dayım devam etti. Sen evlisin değil mi? Karın da sındırgı da. Sizin kaymakam bizim akraba, haberin var mı? Geçen gün mektup yazmış, seni soruyordu. Karın merak ediyormuş da. Bekçi sallanmaya başlamıştı. Bizimki tebessüm ederek üsteledi. Bari medyanın sana iyi baktığını yazayım da merak etmesin kadıncağız. Ve bunu söyler söylemez geri dönerek bana yürümeye başladı. Zavallı bekçi bir müddet dalgın dalgın önüne baktıktan sonra tam dayım kendini duvarın üzerine doğru çekerken seslendi. Hadi gel gel, ne de olsa çocuk bir günahtı, bir tarafı şişse gel kopa. Fakat Ali dayım hiç oralı olmadı. Duvarın üzerine sıçramıştı bile. Gel bu aslanım diye bekçi ısrar etti. İçime yara olacak, çocuk bu, ne olur ne olmaz. Bekçiye karşı dayanılmaz bir merhamet duymaya başlamıştım. Gözlerimle dayıma yalvardım ama o duvarın üzerine oturduktan sonra herife ''Eh'' dedi Madem o kadar ısrar ediyorsun, birkaç salkım kopar da ver çocuğa. Sonra da bana dönerek, üzümlerini aldıktan sonra bana seslen de gelip seni indireyim dedi. Bizim bahçeye atlayarak, ah Zülkarı, ben sana gösteririm diye söylene söylene içeri girdi. İşte o zaman bütün meseleyi ve biraz evvel medyada gördüğüm o tebessüm manasını kavrayıverdim. Dayımın halamla birlikte üzüm aşırmaya karar verdiklerini duyunca arka taraftan usulca geçip bekçiye muhakkak o haber vermişti. Nitekim bekçinin uzattığı salkımı sapını dişlerimle tutarak ağaçtan sığınıp aşağı indiğim zaman içeride müthiş bir gürültü koptu. Utanmaz karı, sen söyledin değil mi? Niye söyledin lan? Tabii söylerim ya, yazık değil mi? Adamcağız onlara gözü gibi bakıyor. Siz bana dua edin gene, biraz bekledim de öyle haber verdim. Mutfaktan içeri girdiğim zaman 3 kişiydiler. Halam kapıyı tutmuştu. Ali dayım eline geçirdiği isli bir tavayı sallayarak bağırıyordu. Ne demek biraz bekledim, namussuz sürük, ben sana niye haber verdim diyorum. Nidia yine gözlerini tavadan ayırmadan tabii ya diyordu, biraz bekledim ki üzümler kucak kadar olsun. Bölüm 10 sayfa 59. Babam kahvaltısını bitirir bitirmez o kazık oğlana söyleyin öğleden sonra yazıhaneye uğrasın da koyunları aldırıp göndereyim dedi. Kurban bayramı arefesinden bir gün evveldim. Fakat evin içi bayram telaşına çoktan gömülmüştüm. Benim bile yüreğim cızırtıyordum. Bayramın birinci günü medya ile beraber sağa sola et götürmek en ziyade zıttıma giden işlerden biriydi. Ayrı ayrı küçük paketler halinde sarılmış etleri bir filenin içine doldurur, annemin verdiği listeye göre kapı kapı dolaşırdık. Her evde annemin babamın selamı var demek usuldendi. Yalnız ağır ceza reisinin hanımına annem babam hürmetler ediyorlar demeye mecburdum. Etleri alanlar da biraz mali vaziyetlerine göre ama daha çok parçaların iriliğine göre selam söyle, ömrünüze bereket, Allah kabul etsin, Allah razı olsun şeklinde karşılıklar verirlerdi. Bazen aynı paketin komşu komşu dolaşarak tekrar bize geldiği de olurdu. O zaman halam, hay gözleri kör olasıcalar der, zar alemin etleriyle kurban kestik diye övünüyorlar. Babam kapıdan çıkar çıkmaz annem Ali dayımı çağırarak günlük emrini bildirdi. Öğleden sonra eniştenin yazıhanesine gideceksin. Kurbanlıklar gelecek. Dayım başını kaşıdı. Kurbanları da ben mi alacağım? Hayır, baş katip alıp sana verecek. Sen de bir arabaya koyar getirirsin. Sakın adamın işine karışıp da benim burnumdan getirme. Dayım yan gözle bana bakarak içimdekileri okumuş gibi. Bari bunu da götüreyim de eğlensin dedi. Annem sulanmaya hazır gözlerimden gözlerini kaçırdı. Ben karışmam, babası kızmasın da. Kızmaz kızmaz. Daha olmazsa onu bir dükkana bırakır yazıhaneden katibi aldıktan sonra uğrar onu da alırım. Öğle yemeğini nasıl yedim ben bilirim. Koyunların satıldığı cami avluları bir türlü gözümün önünden gitmiyor. Sürmeli gözlü koyunlara, boynuzlarına yaldız sürmüş koçlara bir an evvel kavuşmak arzusu içimi yakıyordu. Nihayet beklenen saat geldi. Dayımla birlikte iki diren bir çekirdek evden çıktık ve tramvay durağında birbirimizi babamın gözüyle süzerek kıyafetlerimizde nazarı dikkati mucip bir hal olup olmadığını kontrol ettik. Kravatın biraz sağa kaymış. Hah, tamam oldu şimdi. Sen de ayakkabının burnunun çorabının arkasına sil bakalım ahbap. Babamın yazıhanesi kordonda yeni yapılan hanlardan birinin ikinci katında 3 odadan oluşuyordu. Birinde kendisi, diğerinde 3 katibi çalışırlar, üçüncüsü de bekleme odası olarak kullanılırdı. Dayım beni hanın kapısında bırakırken ne olur ne olmaz ahbap dedi. Sen burada bekle, ben şimdi pala bıyığı alır inerim. Pala bıyık babamın baş katibi Nusret Efendi'ydi. Kurbanlarımızı daima o seçer ve bayram sabahı erkenden aldığı koyunları kesmeye gelir. Kestikten sonra bir çengele astığı koyunları yüzüp parçalarken her çengelde birer but bırakarak bunlar da kasabın hakkı demesine ve kocaman bir çantaya doldurduğu hakkını alıp giderken de bana dönerek böbrekleri sana ayırdım hemen kızarttır ye bakalım küçük bey diye akıl öğretişine dehşetli içerlerdim. Fakat ona asıl tutulan Ali dayımdı. Söylediğine göre babam kendisini yazıhaneye aldığı zaman pala bıyık ne yapıp yapıp ayağını kaydırmaya bakmış. İkide bir ah derdi o pırasa bıyıklı yobaz elime düşse. İşte bu defa da merdivenleri inerken biraz önünde yürüyen adamın ensesine öyle bir bakışı vardı ki hart diye ısırıverecek sanırdınız. Başkatip beni görünce vay küçük bey dedi niye yukarı gelmedin? Babam belki kızar. Yok canım amma yaptın sen babanın bir tanesi değil misin? Öyleyim ama o gene kızar. Her zaman yaptığı gibi gürültülü bir şekilde güldü ve ondan sonra da koyun pazarına kadar hiç konuşmadık. Hisar Camii'nin arka taraflarında bir meydanda belki binden fazla koyun adeta yığılmıştı. Alıcılar alışkan elleriyle kurbanlıkların karınlarını, kuyruklarını yokluyor ve dayanılmaz bir gürültü içinde avaz avaz pazarlık ediyorlardı. Boynuzları gelin telleriyle süslenmiş azametli koçları arkalarına almış hamallar uşakların peşleri sırasıyla eritirken ''Varda dokunmasın!'' diye bağırıyorlardı. Kara koyunlar o pamuk deryasının içinde oynak birer leke gibi oradan oraya geziniyorlar ve en hoşu bu büyük kalabalığın çoğunluğunu hiçbir şey almayacak kadar meraklılar teşkil ediyordu. Bizim başkatip belki de bütün sürüyü elleriyle yokladı. Belki de bütün sürü sahiplerini haşladı ve nihayet iki tane sakız gibi beyaz tüylü koçu gözüne kestirerek pazarlığını bitirdi. Halbuki ben biraz daha küçük boy hayvanlardan istiyordum. O koçları neyle götürecektik? Galiba Ali dayım da böyle düşünmüş olacak ki annemin verdiği söze rağmen işe karıştı. Bunlar çok pahalı dedi. Bu ikisinin yerine dört tane koyun alırız daha iyi. Sen karışma diye başkatip kestirip attı. Bu ikisinin eti 30 koyuna bedeldir. Şu karnına, şu boyuna baksana. Ali dayım anlarmış gibi elleriyle yokladı ve omuzlarını silkti. Sen bilirsin Nusret Efendi. Evet, hakikaten bu işi Nusret Efendi biliyordu. Biliyordu ama bunları eve nasıl götüreceğiz diye sorduğumuz zaman omuzlarını silkip vallahi onu bilmem diyen gene de Nusret Efendi'ydi. Dayımla süslü koçları okşaya okşaya düşünmeye başladık. Bir arabaya binmek en iyisi. Faytona mı? Tabii. Hem bizi hem de bunları götürür. İki hamalın sırtına verip de peşlerine mi takılacağız? Doğru dedim. Zaten buradan eve kadar nasıl yürünür dayım? Sen bekle de ben bir araba bulayım öyleyse diyerek ortadan kayboldu ve biraz sonra İzmir biçimi dedikleri iki tarafı da geniş bir faytonla çıka geldi. Hadi bakalım ahbap. Arabacın da yardımıyla koçları boynuzlarından tutup zorla arabaya soktuk. Arabacı birinin başını bir tarafa diğerinkini öbür tarafa baksın. Bunlar alışıktır dedi. Ali dayım hayvanları istenilen şekilde yerleştirirken kulağımın dibinden söylendi. Hıyara bak sanki koç nakliyecisiymiş gibi. Ve her ikimiz de yan yana oturduktan sonra ayaklarımızı karşımızdaki kanepeye dayayarak hayvanların boynuzlarına yapıştık. Hadi bakalım tamam. Araba sallana sallana yürümeye başladım. Son derece keyifli bir yolculuktu bu. Hayvanlar evvela biraz kıpırdanmak istemişler fakat Ali dayımın yatıştırıcı sözleri ve boynuzlarındaki mukavemetinizin artması üzerine sessiz sedasız etrafa bakmaya başlamışlardı. Her ikisi de harikulade güzeldi. Benim tarafımdan bakanın daha uslu olduğunu gören dayım, seninkinin adı Toraman olsun dedi. Peki seninki? Benimki de Yaman. Hayvanları hemen paylaşmıştık. Arabacı arada bir arkaya dönüp soruyor. Nasıl? Biz de bir ağızdan cevap veriyorduk. Yolunda. Hakikaten yolundaydı. Yalan söyleyecek değiliz ya. O tramvay tam yanımızdan geçerken fren yaparak müthiş bir gürültü çıkartıncaya kadar. Her şey yolundaydı. Hatta Ali dayım hafif bir türkü bile tutturmuştu. Ama kaza geliyorum demez ki. 15-20 metre kadar önümüzdeki sokaktan bir kamyonun tramvayın önüne çıkarak kenardaki elektrik direğine bindireceğini nereden tahmin edebilirdik? Zavallı Yaman ömründe hiç kaza görmemiş o biçare hayvancık bu gürültü karşısında heyecanlanmışsa da kabahat bizim mi? Ali dayım gürültü üzerine ne oluyor diye uzun bacağını çekmesiyle arabanın durması ve hayvanın geri atlayıvermesi bir olmuştu. Allah'tan benim Toraman olayı görmedi. Zaten iki elimle boynuzlarına öyle bir yapışmıştım ki nereye gitse beni de götürmeden yapamazdım. Ali dayımla arabacı Yaman'ın peşi sıra yere atladılar. Hayvan bir an içinde kazaya koşanlarla mahşeri bir kalabalığa bürünen caddede şaşırmış ve sonra hızla koşmaya başlayarak tramvay caddesine açılan sokaklardan birine sapıvermişti. Ali dayım kalabalığın ve arka arkaya sıralanan arabaların arasından kendine yol açmaya çalışırken bağırıyordu. Tutun şu koçu! Hayvan kaçtı! Tutun! Birkaç kişi Yaman'ın peşinden koştular. Bir kısmı sokak içinde önünü kestirmiş olmalıydı ki biraz sonra hayvancık aynı sokaktan tekrar caddeye fırladı. Peşinde de bir alay insan. Hepsi de bağırıyorlar. Onların seslerini duyan koç ise büsbütün şaşırıyordu. Nihayet emanete gene dayım yaklaşmaya muvaffak oldu ve tramvay caddesine açılan bütün yokuşların ağzında bulunan demir parmaklıkların yardımıyla Yaman'ı yakalayıp sürükleye getirdiler. Ama ne yazık ki bütün bu mücadele esnasında zavallının boynuzlarından birinin ucu kırılmıştı. Bunu görür görmez ağlamaya başladım. Gördün mü başımıza geleni? Şimdi bu kurban olmaz. Saçmalama ahbap, neden olmazmış? Tabii olmaz ya, baksana sakatlandı. Babam bizi şimdi öldürecek. Sen işine bak. Ben onun çaresini bulurum. Şunu görüyor musun? Kırık boynuzun parçasını uzatıyordum. Bunu ne yapacaksın diye sordum. Hiç. Ne yapacağım? Yapıştırırsın, olur biter. Araba bizim bahçe kapısının önünde durduğu zaman vakit bir hayli ilerlemişti. Hayvanları eski bahçıvan kulübesine sokup bağladıktan sonra dayım, kimseye gözükmeden burada otur dedi. Evvela işi bitirelim. Biraz sonra elinde kocaman bir parça tutkalla geldi ve eski bir maltızın üzerine oracıkta bulduğumuz bir kabı yerleştirerek tutkalı kaynatmaya başladık. Kulübenin bütün pencereleri kapalı olduğu için içerisi yaktığımız tahta parçanın dumanıyla dolmuştu. Öksürüğümü gören Ali dayım, sık dişini ortak, dumanı evden görürlerse merak eder gelirler diyordu. Yarım saat kadar o cehennem maketinde kaldık mı bilmiyorum. Yalnız çıktığımız zaman yamanın boynuzun ucu tamamdı. Dayım, yarın sabaha kadar bir yere yuvurmasın mesele yok dedikten sonra hayvanları bahçeye çıkardık. O sırada verandaya gelmiş olan hanım bizi henüz geliyoruz zannetmişti. Hayvanları süzerek maşallah maşallah dedi. Hiç böylesini görmemiştim. Dayım tabi hala diye keyifle cevap verdi. Değilsen kimse görmemiştir. Şu boynuzlara bak. Ama rica ederim şu boynuzlara bak. Sanki koş değil muhabbet tellalı mübarek. Gülmemek için başımı öbür tarafa çevirdim. Gerçi boynuzlara o kadar fazla yaldız sürülmüştü ki yapışan yer yakından bile belli olmuyordu ama gene de babamın akşama kadar geç gelmesini istiyordum. Hiç değilse hayvanları karanlıkta görürdü. Halbuki Ali dayım hiç oralı değildi. Hala sağlam olduğunu gördü ya, olmazsa onu şahit gösteririz. Kendi kendine kırmışsa bize ne diyordu. Meğer ne kadar haklıymış. Bayram sabahı erkenden uyanıp da bahçeye açılan çukurun etrafında toplandığımız zaman kalbim çarparak yamanın boynuzuna baktım. Yerli yerindeydi. Dayımla göz kırpıştık. Başkatip Nusret Efendi her zaman yaptığı gibi bayram namazını bize yakın olan camide babamla birlikte kılmış, onun peşine takılarak erkenden bize damlamıştı. Bıyıklarını burarak bir şeyler okuyor, arada bir medyaya emirler veriyordu. Küçük bıçaklardan biri eksik, getir! Hani tülbent, koy şuraya! Nihayet beklenen an geldi, ıtrinin tekbiriyle yer gök sarsılmaya başladı. İlk olarak benim uslu toramanı yıkıp Sırat Köprüsü'nün başına bizi beklemeye gönderdiler. Babam hayvanın köpük köpük akan taze kanını parmağına batırdıktan sonra alnıma bastırdı. Gözlerimden iplik gibi yaşlar akıyordu. Ve Nusret Efendi işini bitirip de doğrulduktan sonra arkadaşının kesilişini görmesin diye biraz ileriye bağlanmış olan yamana yaklaştı. Enzübillahimine şeytan, evet şeytan o anda oradaydı. Boynuzuna bütün kuvvetiyle aslan bizim başkatip el kadar bir parçanın avucunda kalıvermesi üzerine besmeleyi yarıda bıraktı. Lebbeyk. Hep birden koşuştuk. Babam bağırmaya başlamıştı. Sana 1000 defa tembih ettim ki şu hayvanların boynuzuna eşek gibi asılma. Zavallı başkatip. Yok beyim, bu boynuz yapıştırmaymış diye bir şeyler gevelemeye başlıyordu ama babamın bağırması arasında kim duyar? Üstelik o aralık Ali dayım da biz arabaya koyup buraya kadar getirdik. Yapıştırma olsaydı yolda kırılmaz mıydı derse başkatibe kim inanır? Hoş, babam biraz şüpheyle bizi süzmedi değil. Fakat benim bütün inandırıcı görünüşümü, bakışlarımı vermeye çalışmam karşısında başkatibe döndü ve tekrar gürledi. Hadi bakalım şimdi ne olacak? Yapıştırmışlar, ne yapayım beyim? Ne demek ne yapayım? Öyle bile olsa sen seçmedin bu hayvanı eşek. Gürültüye kadınlar da koşmuştu. Halam kırık boynuzu görü görmez. Ha vallahi bir şeyciği yoktu. Çatır çatır hayvanın boynuzu kırılmış ayol demez mi? Artık Ali dayımın keyfine diyecek yoktu. Fakat babam hala ter ter tepiniyordu. Sana söylüyorum Nusret Efendi şimdi ne olacak? Başkatip büsbütün afallamıştı. Ne olacak beyciğim? Ulan sen benimle alay mı ediyorsun? Artık bu kurban kesilir mi? Niye kesilmesin beyciğim? Ulan sakatlandı görmüyor musun? Neyse ki başkatibin aklı işte o sırada başına geldi de hadisi şerif var, kurban olurken sakatlandı ya daha makbuldür diyebildi. Biraz sonra annemle halamın yardımıyla babamı yatıştırarak yamanı kurban ettik. Ama bizimkiler bir daha hiçbir bayramda kurbanları başkatibe kestirmediler. Sayfa 68, bölüm 11. Yemek odasının verandaya açılan penceresinden top gibi içeri atlayan dayım bağırdı. Müjde millet, bana iş bulundu. Birdenbire ne olduklarını şaşıran bizimkiler, hay gözün kör olmasın, ödümüzü kopardın diye haykırıştılar. Halam önündeki su bardağını yudumladıktan sonra, münasebetsiz kazık dedi. Senin evinde kapı yok mu? Ali dayım neşe içindeydi. İskemlelerden birine ata biner gibi ters otururken, hem de nerede iş bulundu biliyor musun hala dedi. Davidesler'in yanında. Şimdi eniştemin yazıhanesinden geliyorum. Git evdekilere haber ver dedi de size koştum. Davidesler de kim oluyormuş? Oo dedi dayım. Davidesler çok mühimdir. Bu ismi birkaç defa babamdan işitmiştim. Zengin bir firma olacaktı. Ama bir türlü sökemiyordum. Halam, Hayırlısı olsun dedi. Madem mühimmiş, iki günde bıktın demektir. Görevin neymiş, kolay mı bari? Çok kolaydı. Ali dayım kestirdi attı. Meraktan patlıyordum ama nasıl olsa halam öğrenmeden duramaz diye sabrettim. Nitekim halam dayanamadı. Ay, içime sıkıntı bastı. Nesi kolay, anlatsana, ne iş yapacaksın? Hiç dedi Ali dayım. Fabrikadaki işçi kantinine bakacağım. O zamana kadar endişeli bir çehreyle konuşmayı izleyen annemin yüzü güldü. Desene ki kantin müdürü oldun. Dayım sırıttı. Hah, tamam abla, kantin müdürü oldum. Ve bana dönerek, ahbap be, dayın kantin müdürü oldu mu hiç aldırmıyorsun. Okulun açılmasına bir hafta var. Beni de belki arada sırada fabrikana götürsün değil mi dedim. Bu fabrikana tabirini gururla söylemiştim. Elbette götüreceğim dedi. Kantinde de kim bilir neler vardır hani. Hepsinden sana ikram ederim. Annem hemen yerinden kalkarak dayımın tabağına yemek koymakla meşgul olan Medya'ya yardım etmeye başladı. Ali dayım birdenbire itibarlı olmuştu. Benim kantinde diyordu. 700 kadar işçi doyuyormuş. Yani Sadık Bey bahçesi kadar bir yer demektir. Az değil, değil mi hala? Halamla beraber biz de hemen tasdik ediyorduk. Tabii az değil, az olur mu? Üstelik pişmiş yumurtadan ipek çoraba kadar her şey ayrıca satılıyormuş. Bunları sen mi satacaksın diye merakla sordum. Dayımdan evvel halam atladı. Yok canım, deli misin? Emrinde kim bilir kaç memur vardır. Elbette diye dayım devam etti. Artık koskoca kantin müdürü çorap satar mı? Ne bileyim ben dedim. Bizim okulun kantininde de bir memuru var. Müdürü de o, memuru da o. Ali dayım bizimkilere dönerek. Çocuk dedi, ne bilsin, okul kantini gibi zannediyor. Hakkı da var ya dedi. 700 işçiyi bir arada doyuracak yeri nereden düşünecek? Doğru doğru dedi halam. 700 işçinin kantini kim bilir ne büyüktür. Allah nazardan saklasın. Aman herkese söylemeyelim. Vallahi gözleri kalır da o kocaman bina gümbür gümbür yıkılıverir. Annemle teyzem hemen onayladılar. Öyle öyle. Hele Naci Hanım'ın nazarı mermeri bile çatlatır alimallah. Fakat dayım o keyifle devam etti. Benim kantinde herhalde her şey ucuza satılıyordur. Yoksa işçiler dışarıdan alırlardı. Ne diye gelip oradan alışveriş etsinler değil mi ama? Halam, tabii oğlum dedi, herhalde öyledir, maliyet fiyatına satıyorlardır. Teyzem, belki de fabrika sahipleri bir kısmını ödeyerek daha da ucuza veriyorlar, ne biliyorsun diye ortaya pek parlak bir fikir attı. Ali dayım hemen bunu alıp parlattı. Valla işittiğime göre de galiba öyleymiş. O halde dedi annem, eniştenin haberi olmadan öteberimizi hep oradan alabiliriz belki. Dayım, tabii tabii dedi, söylediğin lafa bak, artık bundan sonra bir de dışarıdan mı alışveriş edeceğiz? Hem eniştem nereden bilecek, o gene dışarıdan alıyoruz zanneder. Annemin sevincine payan yoktu. Oh dedi, hemen ilk ayın masrafından arttırdığım parayla senin odanın perdesini yenilerdim. Medya elmas tıraş süyayı kırdı, bey görecek diye ödüm kopuyor, onu da almak lazım. Teyzem, aman abla dedi, asıl yukarıdaki salonun koltuklarını tamir ettirsek, yazık, bazıları pek berbat oluyor. Hemen annemin yanına sokuldum. Hani bana yeni çanta alacaktın? Ali dayım, düşündüğün şeye bak dedi, benim kantinde kim bilir ne çantalar var. Senin kantinde çantanın işi ne? İşçiler çantayı ne yapsın diye şüpheyle sordum. Allah Allah dedi, bunların çocukları yok mu? Fabrikalarında kantin varken çocuklarına dışarıdan çanta alacak değiller ya. Öyleyse orada defter kalem de vardır dedim. Tabii diye tasdik etti. Bundan sonra defterlerin kalemlerini de benim kantinden. O sırada Medya, dayımın tabağına yemek koyarken eti sofra örtüsüne şap diye döktü. Ama bizimkiler babamdan gelme bir alışkanlıkla pek sinirlendiren bu kaza bu defa emniyetsiz geçiştirildi. Aldırma dedi Ali dayım. Gelecek haftaya kadar herhalde 6 tane sofra örtüsü getiririm. Benim kantinde kim bilir ne cinsleri vardır. Annem, aman biraz adisi de olsa razıyım. Bu ketenleri bey varken kullanırız. Ötekileri de öğleyin biz yayarız dedi. Halam, tabi dedi, vallahi acıyorum bunlara. Ali dayım, dedi, madem öyle istiyorsunuz ben de biraz adilerinden getiririm. Gene meraklanarak, iyi ama dedim, senin kantinde sofra örtüsü satılır mı? İşçiler fakir olur. Onlar bizim gibi masada yemezlermiş ki. Dayım gene omuzlarını silkerek, ama çocuksun be ahbap dedi, bu fabrikanın memurları yok mu? Bana söylendiğine göre 50 kadar da memur çalışıyormuş. Halam, tabi dedi, 700 işçiye belki daha çok memur düşer. Kolay mı onları idare etmek? Rahmetli enişten emekli olduktan sonra bir ara Osmanlı rejisinde çalışmıştı da bilirim. İşçi kısmını zapt etmek güçtür. Ali dayım sanki 40 yıllık fabrika müdürü gibi, üf, ne diyorsun dedi, işçilerle uğraşmak mı? Dostlardan ırak. Ama ne yaparsın? Annem hemen buruttu. Aman sen sakın onlarla kavga falan çıkarayım deme, olur mu? Dayım gururla, yok artık dedi. Koskoca kantin müdürü de karşı mı gelecek bunlar? Ve işte böylece nihayet o tarih an geldi. Sabahleyin gözlerimi açtığım zaman güneş perdelerin aralığından tam karşımdaki duvarda asılı duran tabloyu açmıştı. Milletin sabah duasının pek kötü bir kopyası olan bu resmi bir nevi saat gibi kullanıyordum. Güneş, çerçevenin altında ise henüz babam gitmemişti. Tam üzerine vuracaksa kahvaltıda, üst kenarını açmışsa tamam kalkılacak demekti. Kendi kendime eyvah Ali dayım gitmiş olmasa bari diyerek çabucak giyinip aşağı indim. Dayım hazırlanmıştı. Sinek kaydı tıraş, meşhur yeni elbisesi ve babamın kullanmadığı kravatlarından biri. Beni görünce amma yaptım be ahbap dedi. Kantin müdürünü bu kadar bekletmek olur mu? Birden içimden bir şeylerin koptuğunu hissettim. Ortağım, en büyük arkadaşım artık elimden gidiyordu. Birkaç gün sonra okul açılacak. Üstelik ne öğle yemeğinde ne de akşam üzeri eve geldiğim zaman artık dayımı göremeyecektim. Üzüntü içinde hemen gidiyor musun dedim. Elbette ya dedi. Geç bile kaldım. Şimdi doğru fabrikaya mı gideceksin? Yok değil tabii. Evvela Davides'lerin merkez yazıhanesine gidilecek. Oradan beni fabrikaya göndereceklermiş. Yoksa bu saatte burada işim ne? Ağlamaya başladığımı gören annem, şuna bak dedi, sevinecek yerde bir de ağlıyor. Halam, annem ve teyzem her üçü de başlarına beyaz başörtüler örtmüşlerdi. Ali dayımın yüzüne bir şeyler okuyup üflüyorlardı. Sonraları büyük sınıflara geçtiğim sıralar imtihan zamanlarında bana da aynı şeyi yapmış ve hep o günü hatırlatmışlardır. Halam muşambaya sardığı küçücük bir Kur'an-ı Kerim'i Ali dayımın iç cebine yerleştirirken bunun yanından hiç ayırma dedi. Hadi bakalım. Dayımı kapıya kadar izledik ve bahçeyi geçinceye kadar arkasından baktık. Artık vakit bir türlü geçmiyordu. Evin içi, yalnız evin içi mi, vücudumun ve kafamın içi de boşalmış gibiydi. Belki 40 defa koşup salondaki büyük saate baktım. Nihayet akşam üzeri Ali dayım çıka geldi. Verandada yalnızdım. Bahçe kapısının gıcırdadığını duyar duymaz deli gibi merdivenleri inmeye başladım. Ali dayım geldi, Ali dayım geldi. Telaşımı görünce, hayrola ahbap dedi. Hacıdan mı geliyoruz? Elinden tutarak, nasıl dedim, senin kantin? İsteksizce, fena değilmiş dedi. Gene de bir tuhaf oldum. Sabahki neşesi uçmuş gibiydi. Bağışıma koşan bizimkiler Ali dayımı gülerek karşıladılar. Sanki bir kahraman geliyordu. Fakat biraz yorgun bir kahramandı bu. İlk konuşan annem oldu. Maşallah kantinci bey, yorulmuşa benziyorsun. Halam derhal düzeltti. Ne kantincisi ayol, kantin müdürü. Ali dayım acı acı gülümseyerek, yok yok hala. Ablamın dediği daha doğru. Ümit ettiğim kadar büyük değilmiş. Hepimiz meraktan yanıp tutuşuyorduk. Bir iskemleye çöktükten sonra o devam etti. Şöyle 300 kadar işçinin yemek yediği bir yer. Halam atıldı. 300 kişi az mı canım? Daha iyi. Kalabalık olup da ne olacak? Doğru dedi. Ben de öyle düşünüyordum. Daha kalabalık olup da ne olacak sanki? Bizimkiler tasdik ettiler. Öyle ya. Nerede çokluk? Orada pislik. Teyzem, doğrusunu isterseniz dedi. 700 işçi deyince zaten benim yüreğim cız etmişti. İnşallah o kadar değildir diyordum. Ali dayım, Allah duanı kabul etmiş demek dedi. Dizlerini asılarak sordum. Bana çanta getirecek misin? Çenemi okşayarak, yok be ahbap, öyle kantin değilmiş. Sadece yemekhane, anladın mı? Hiçbir şey satılmıyor. Somurttuğumu görünce devam etti. Ama böylesi daha iyi. O kadar işte kim uğraşacaktı? Halam ve annem bir ağızdan gene tasdik ettiler. Elbette ya, bir alay malı satmak kolay mı? Teyzem, doğrusunu isterseniz dedi, ben bunun için de dua etmiştim. İnşallah kantin falan yoktur diyordum. Ne olur ne olmaz, birisi bir şeyler çalar, hadi senin üstüne. Para da açık verirler, hadi senin üstüne. Ali dayım, değil mi ama dedi, ben de öyle düşünüyordum. Halam, ya mal getirtmek, bitenleri yenilemek, ne iştir ben bilirim dedi. Rahmetli enişten emekli olduktan sonra bir aralık Pangaltı'da bir bakkal dükkanı açmıştı da devredinceye kadar neler çekmiştik. Hem asıl iyiliği nerede biliyor musunuz diye Ali dayım sesini yükseltti. Memurların çoğu herhalde veresiye alışveriş ederlerdi. Ay başında parayı tahsil için peşlerinden koş. Vermezler hadi cebinden öde. Annem aman aman isabet dedi. Doğrusu Allah gene bizi seviyormuş. Maazallah bir de oradan alışveriş ettiğimizi bey duysaydı halimizi düşünün. Evvela istemiştim ama Allah biliyor ya sen gider gitmez hemen pişman oluvermiştim. Al benden de o kadar diye halam hemen tasdik etti. Galiba gene teyzem de bir şeyler söyledi ama artık ben dinlemeden usulca verandaya süzüldüm. Neden bilmem, içime bir gariplik çökmüştü. Belki de en çok Ali dayımın kantin müdürü olmayışına üzülüyordum. İçeriden ise onların hala sesleri geliyordu. Aman canım ne olacakmış, her işin de içinde bir hayır vardır. Sayfa 76 Bölüm 12 Fabrikanın kapısına geldiğim zaman ne yapacağımı şaşırmıştım. Sarı boyalı, heybetli bir binaydı bu. Giriş kapısının üzerine kocaman bir tabela asılmıştı. Yaprak Tütün, T.A.Ş. Rafael Davides ve Şürekası. Evvela bu T A şeyi çözmeye çalıştım. Noktalar yanlış konmuş olacaktı. Yaprak, tütün, taş. Herhalde yaprak, tütün ve taş alıp satıyorlardı. Katları saydım. 6. Ama büyük ha. Babamın yazıhanesinin bulunduğu handan bile bir kat fazla. Bütün pencereler açıktı. İçeriden hadi kızım gayret biraz diye sesler geliyor. Arada bir pencere önlerinde beliren birkaç kişi göremediğim bir şeyleri kaldırarak gene göremediğim bir yere silkeliyorlardı. Bütün sokak keskin bir tütün kokusuyla dolmuştu. İnsanın genzine yerleşen bu tükrünü simsiyah yapan tozlu bir koku. Çekine çekine kapıcı kulübesine yaklaştım. Birkaç kişi oturmuş çene çalıyorlardı. İçlerinden uzun, açık sarı gömlekli ve kıpık bıyıklı iri bir adamı gözüme kestirerek yaklaştım. Beni görünce, ''Ne o küçük?''